Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Her perşembe Türkiye saatiyle 17.05'te yayında olacağız. Programın tekrarı ise cuma Türkiye saatiyle 04.05'te radyolarınızda. Bizi türkiyeninsesiradyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Yasemin Hasan, programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler, aradan geçen 59 yılda siyasetten bilime, sanattan spora, her alanda büyük başarılara imza attı. Bulundukları ülkeleri ikinci vatan olarak benimseyen vatandaşlarımız artık Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor. Türklerin Avrupa'ya göçü, yaşamları, bulundukları ülkeleri entegrasyonları, eğitim, siyasal katılım, iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla her alanda başarı hikayelerini Dünyadaki Türkiye programında konuşuyoruz. Program konuğumuz, meslektaşım çok değerli Daily Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Nur Özkan Erbay. Hoş geldiniz Nur Hanım.
Hoş bulduk.
Bugünkü yayınımızda Avrupa medyasının Türkiye'ye bakış açısı, Batı toplumlarında İslamofobiyanın üretilmesinde medyanın rolünü ele alacağız. İlk önce Nur Hanım, Avrupa medyasının Türklere ve Türkiye'nin politikalarına karşı ürettiği haberlere baktığımız zaman bu haberleri nasıl okumak gerekiyor? Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavıra takınan haberlere imza atılıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Bu haberleri yapmalarına sebepleri nelerdir?
Evet, yani medyanın nerelerden beslendiğini şöyle bir hatırlarsak kısaca, yani medyayı besleyen mutlaka o ülkedeki, o ülkenin medyasının etkilendiği bir siyasi iklim, o ülkedeki siyasi iklim mutlaka medyanın söylemini, dilini etkiliyor. Bunun dışında işte son yıllarda artan miktarda dezenformasyon trendi, sosyal medyanın ve dijital medyaların yükselişi, mutlaka gazeteciliğin aslında olmazsa olmaz prensiplerinin ihlal edildiği, sadece bu İslam karşıtlığı, Türklere, işte Avrupa'da yaşayan ve dünyada yaşayan, bulundukları ülkede yabancı olan insanlara karşı değil, tüm dünyada aslında çok hızlı bir yalan haberciliğin dezenformasyonla birlikte büyük bir trend olarak karşımızda ve büyük bir tehdit ve tehlike olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani özellikle bu noktada Avrupa medyasını, işte Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kıta Avrupa'sından örnek olarak bahsedecek olursak, bu noktada açıkçası her ne kadar işte medya özgürlüğü, demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü buradan çıkmış, kıta Avrupa'sından çıkmış bir teori, bir felsefe olarak karşımıza çıkıyor olsa da, önümüzdeki örnekleri itibariyle baktığımızda tamamen geçmişiyle, yücelttiği değerleriyle bu anlamda çelişen bir Avrupa ve medyası görüyoruz. Burada tehdit algısı, yani siyasetin ürettiği, Avrupa siyasetinin özellikle son yıllarda çok yükselen derecede, ki buna ilişkin örnekler de veririz. Yani %400'ler, 500'ler oranında İngiltere'de dahi yapılan nefret suçu eylemlerini görüyoruz. Son 7 sene, 2011-2018 arasında %415 oranında artan bir dini motivasyonlu nefret suçu. Yani ülkede olan Müslümanlara yönelik, ki bu nefret suçunun da %5680 olayın %52'sini Müslümanlara karşı nefret suçu olarak bir elimizde veri var, ki bu Avrupa'da İslamofobi raporundan, 2018 yılı raporundan bir alıntıdır. Özellikle muhafazakar politikacıların sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa genelinde tamamen neredeyse ülkelerindeki yabancılara ve büyük oranda da Müslümanlara ve Müslümanların da temsil ettiği grup olan, hani etnik grup olarak Türklere yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani demokrasinin işte beşiği dedik, düşünce ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hatta medyaların yurt dışında, kendi ülkeleri dışında da fonlarla, başka ülkelerde de, kendi bizim ülkemizde de, Türkiye'de birçok yabancı yayın kuruluşunun fonladığını düşünürsek kendi gerek kendi bünyelerinde gerekse bağımsız tırnak içerisinde bir takım medya gruplarını. Dolayısıyla buradan hareket de tamamen nefret suçu, işte medya eliyle nefret suçunun yayılması, yalan haber, ki buna örnek de verirsek çok somut bir örnek. Alman Der Spiegel dergisi çok siyasi anlamda etkili bir dergidir Alman medyasında. Der Spiegel eliyle 2018'de yapılan, ki Almanya'da bulunduğum süre içerisinde genel yönetmeniyle de tanışma fırsatımız olmuştu. Der Spiegel'in Suriyeli mültecilerle, ki bunların işte Türkiye Suriye sınırında yaşayan Suriyelilere ilişkin bir yazı dizisi. Bu yazı dizisinde yer alan neredeyse yarıdan fazla haberin yalan haber olduğu ortaya çıktı. Yine Almanya Köln'de yılbaşı kutlamalarında yapılan kutlamalarda işte Suriyelilerin buradaki Almanları taciz ettiği yönünde, ki bunun da gerçekleşmeyle bağdaşmadığı sonradan ortaya çıktı. Yani burada özellikle Almanya'da, Almanya merkezli ve tüm Avrupa genelinde bir nefret suçu varsa bir yerde mutlaka bu işte Suriyelilere, Türklere, Müslümanlara yönelik oluyor maalesef. Ve medyada da maalesef özellikle hani Türk toplumunun, Almanya'daki Türk toplumunu yine örneklersek, hala 3. jenerasyon Türklerin yaşadığı Almanya'da 1960'lardan beri dönerci, ki ben bunu bir Almanya'daki seyahatlerimde birinde bir Türk gencimizin de, ki Berlin Teknik Üniversitesi'nde okuyordu 3. sınıfta, çok düzgün bir Türkçesi, çok mükemmel bir Almancası olan, orada 3. jenerasyon olan bir Türk gencinin ben bu noktadaki işte eleştirilerini ve şikayetlerini dinledim. Ve dedi ki biz burada ne yaparsak yapalım maalesef hala bir dönerci, maalesef bir mutlaka işte düşük eğitim seviyesinde bir Türk olarak Alman medyasında maalesef portre ediliyoruz. Yani çerçeveleniyoruz, böyle lanse ediliyoruz. Bu tabii çok üzücü, bu Alman medyasında da bir ilerleme olmadığının göstergesi.
Peki Türkiye'nin ya da Türklerin ya da Müslümanların oradaki başarılarını medya görmezlikten geliyor o zaman. Hani bu yorum çıkıyor. Evet. Ya da Türklere ya da ırkçı bir saldırı olduğunda bu saldırı yeterince kadar da medyada yer almıyor.
Şimdi mesela Hollanda'dan bir örnek verelim. 18 farklı camide Hollanda genelinde ola gelen nefret saldırıları karşısında bu camilerden 55 kişi, olaylara şahit olan 21'i bunların sebeplerini anlatmış polise vesaire, hı hı, gitmiş. Buradan 21 olaydan olan 21 nefret suçundan efendim 4'ü medyaya intikal ediyor. Yani Hollanda medyasına gidiyor, iletişime geçiriyor, ancak sadece bir tanesi medyada yer buluyor. Yani düşünebiliyor muyuz? Yani bu kadar artık genele şumul olmuş, bir vaka olmuş camilere saldırılardan sadece bir tanesi medyada, Hollanda medyasında yer buluyor. Yani bunu aynı şekilde Almanya'ya da örnekleyebiliriz. Bunu aynı şekilde maalesef yine Avusturya'ya örnekleyebiliriz, ki Avusturya'da camilerin kapatılması ile ilgili zaten yasalar, oruç tutmanın okullarda, lise ve ortaokullarda yasaklanmasına yönelik. Yine Danimarka'da çok enteresan, yani Müslümanları ve işte burada bu ülkede yaşayan yabancıları bir getto paketi adı altında, yani neredeyse çocukları nasıl yetiştirecekleri, yani buna düşük gelirli insanları da ekliyorlar, karışacak kadar stereotipleştirme, yani tek tipleştirme ve neredeyse yani bir ülkede yani tüm bunları yaparsanız, tek tipleştirirseniz bu insanları zaten otomatik olarak hedef haline getirirsiniz. Yani Müslümanları Türkleri düşük gelirli insanlarla aynı potada efendim eritmeye amaçlı bilinçli bir program yürütüyorsanız, ki entegrasyon politikalarınızla övünüyorsunuz, ki bu da çok tartışılır gerçekten. Yani 1960'lardan beri işte ilk Türk işçilerin gitmesi Avrupa'ya keza öyle. Yani siz artık neredeyse yarım asırı aşkın süredir bunları gerçekleştiremiyorsanız ve geldiğiniz nokta bir tek tipleştirme ve sonrasında hedef haline getirmekse, gerçekten bunu bizim iyi niyetle okumamız mümkün değil. Mutlaka bunun siyasi bir takım altyapısı var. Siyaseten bundan beslenen mutlaka bir damar var Avrupa'da, ki ırkçı partilerin, Almanya üzerinde AfD adlı ırkçı partinin özellikle burada bahsini geçirmemiz gerekiyor. Çok ciddi bir yükselişte.
Avrupa'da ırkçı, evet, siyasi partiler yükselişte mutlaka. Aslında.
Yani bir şeyin alıcısı varsa, mutlaka orada bir sorun vardır demektir ki burada Avrupa genelinde ırkçılığın maalesef alıcısı var. Bunu siyasette gördük ve ben yine ziyaretlerimde, Avrupa'ya ziyaretlerimde de görüyorum maalesef. İşte Nazi işaretlerinin bırakılması, domuz kafalarının bırakılması camilere, orada bulunduğum, Almanya'da bulunduğum süre içerisinde de bunu o gün yani cuma namazında şahit oldu. Evet. Bir bomba ihbarı yapıldı Almanya'da Berlin'deki Türk camisine. Yine NSU denen o ırkçı grubun yaptığı bir eylemdi bu. Ben yine o dönemde işte Alman medyası, Almanya'nın işte TRT'si diyelim, public medyası denilen kamu adına yayıncılık yapan ki çok büyük bir Alman medyasının şeyini temsil ediyor. Alman medyasının büyük bölümünü temsil ediyor. Hadi meslektaşlarımla da, Alman meslektaşlarımla da konuştuğumda yani neden bu konuların NSU davası ki biliyoruz onlarca vatandaşımızın, Türk kökenli insanımızın katledildiği davalar hala daha işte aydınlatılması noktasında neredeyse bir üç maymunu oynama durumu var. Alman siyasetinin bu tavrı mutlaka Alman medyasına da yansıyor. Yani bugün hani isim vermekte beis görmüyorum. Alman Deutsche Welle kamu yayıncılığı yapan en geniş medyası Almanya'nın. Hani bu noktada ben muhataplarımıza da bunu ilettim ama ne kadar fazla bu konuda yayınınız var diye. Açıkçası bu konuda hiç de böyle şey olmayan, adaletli olmayan bir medya şeyi var yani Almanya'nın özellikle yani haberlerde ne kadar olduğu. Bu noktada hani buna mukabil ne tip haberler yer alıyor Alman medyasında, Fransız medyasında, işte Yunanistan, özellikle Avusturya, Hollanda medyasında Müslümanlara yönelik, Müslümanlarla terörizmi yan yana getiren, yani bunu Amerika'da da, Amerika medyasında da görüyoruz maalesef, sadece Avrupa'da değil. Yani Yeni Zelanda'daki olayı hatırlayalım işte.
Cami saldırısı.
Evet, cami saldırısı. Yani burada kullanılan dil o kadar önemli ki. Ya biz Türkiye'de gazeteciler olarak özellikle işte yabancı dilde yayın yapan bir gazete olarak, Deniz Sabah olarak bu konuda hakikaten nefret suçunu besleyecek, buna ilişkin herhangi bir dilde kullanılan bir kelimede ya da bir görselde, yani bu gazeteciliğin temel evrensel ilkeleri olarak sayıyoruz. Şimdi Amerika'da da gazetecilik yapmış biri olarak açıkçası çok da olumlu bir, maalesef Türkiye'de bizim bu gözettiğimiz hassasiyetlere ilişkin çok iyi bir tablo, pembe bir tablo çizemeyeceğim. Ne Amerikan medyası için ne Avrupa medyası için. Yani bir olay olduğunda, işte cami saldırısı olduğunda bu kişinin terörist mi? İşte yoksa bu eylemi yalnız gerçekleştirilen, terörizmde kullanılan işte yalnız kurt olarak adlandırılan bir ırkçı eylem. Sadece bir ırkçı tarafından yapılmış bir eylem. Yani bunun açık bir şekilde bir terörist eylem olduğunu söylemekte dahi da bundan imtina eden bir maalesef medya görüyoruz. Bu noktada her zaman doğu batı ayrımı yapmaktan imtina ediyorum, çekinmeye çalışıyorum. Biz de farklı bir düşmanlığa, farklı bir ayrımcılığa sebebiyet vermeyelim diye, ancak gerçekleri de konuşmamız ve gerçekleri de sizin aracılığınızla da söylememiz gerekiyor bu anlamda.
Peki bu 11 Eylül saldırıları sonrasında medyanın kullanımıyla, yani medyanın kullandığı dille oluşturulan psikolojik ortamın İslamofobiyayı da teşvik etti mi?
Kesinlikle. 11 Eylül birçok şeyin miladı olduğu gibi medya dilinin şekillenmesinde de özellikle hani bundan beslenildi diyelim. Yani siyaset bundan beslendi mutlaka 11 Eylül'de. Müslümanların bir kere o konuda terörizmle bağdaştırması, işte 11 Eylül'den sonra bir DAEŞ şeyini görüyoruz. İşte Boko Haram adlı terör örgütlerinin, İslam'la yakından uzaktan alakası olmayan örgütlerin 11 Eylül'de El-Kaide bu anlamda bir şeydi, hedefte. Mutlaka yani bunu bir El-Kaide terör örgütü yaptıysa ya da IŞİD, DAEŞ, Boko Haram, Şebap gibi terör örgütlerini tüm Müslüman dünyası telin ediyor. Tüm Müslüman ülkeler telin ediyor. Tüm Müslüman toplum milyarlarca Müslüman telin ederken ısrarla bunun bu kadar şey yapılması, kullanılıyor olması, yani İslam'la terörizmin maalesef yan yana getirilmesinin ben çok da tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Bir siyasi zeminde bir yere oturuyor, bir karşılığı oluyor ve kendi ülkelerinde özellikle Amerika ve Avrupa'da bir gazını alma, toplumların siyasette bundan bir güç devşirme aygıtı olarak bu dil maalesef hala kullanılıyor, geliyor.
İslam'ı terörle bağdaştıran bir şey
tırnak içinde İslami terörizm kelimesi.
Niye Hristiyan terörizmi yok?
Evet. DAEŞ terör örgütünü İslami İslam devleti olarak adlandırıyor olmaları ki bunu biz Türkiye'de DAEŞ'i ve birçok Müslüman ülkesinde bunu böyle kullanımını reddediyoruz. Biz yayınlarımızda da zaten başından sonuna kadar bunu asla kullanmıyoruz. Ancak bu özellikle yapılan mutlaka bilinçaltlarında çünkü dil çok önemli bir şey. Yani dilin önemini 21. yüzyılda belki önümüzdeki yüzyıllarda da yıllarda da ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacağız. Dil çünkü her şeyi şekillendirebiliyor. Kullandığınız dil sonuçta biz gazetecilik mesleğini icra ediyoruz. Akademiyada da bu böyle. Yani kullandığınız dil gerçekten neye sebep oluyor? Baktığın zaman bugün dediğiniz gibi çok doğru bir tespit. Biz Hristiyan terörizmini pek de Yahudi terörizmini kullanabiliriz. Değil mi?
Tabii ki.
Ama bizim geleneğimiz, dilimiz, dinimiz, aldığımız kültür, bize bırakılan medeniyet mirası Yahudilerle, Ermenilerle, Hristiyanlarla, Rumlarla, efendime söyleyeyim farklı din ve etnik gruplardan birlikte yaşamayı öğrenmiş çok belki dünyadaki çok önemli ve çok kıymetli bir model. Dolayısıyla bunu 21. yüzyılda işte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği işte çok farklı kültürleri, etnik grupları, dinden farklı dinlerle insanları vatandaşlık ve entegrasyon suretiyle başardığını düşünüyor. Ancak biz gerçekten hani bunun en azından medya ayağında, medya eliyle yaratılan algılarda, medya eliyle yaratılan düşmanlıklarda ve karşıtlıklarda ve nefret suçlarında başarılı olmadığını görüyoruz. Yani bu rakamlar ortada. Bahsettiğimiz rakamlar ortada. Dolayısıyla bu noktada tabii ki duyarlılığın arttırılması noktasında bize de çok büyük yani özellikle yabancı dilde yapan gazeteciler ve medya gruplarına çok büyük şey düşüyor. ama aynı şekilde Türkçe de yayın yapan medya kuruluşlarımız, gazete ve televizyonlarımız da mutlaka teyakkuzda olmalı. Yani bu noktada en azından Türkiye'de iç kamuoyunun aktarımı noktasında bu konuların duyarlılığın aktarılması konusunda yani bu kelimenin kullanılmaması, bu ifadenin kullanılmaması ya da diasporamızda yani işte yurt dışında en fazla Almanya merkezinde Avrupa'da var. Dolayısıyla burada mutlaka vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi medya okuryazarlığı noktasında Türkçe'de, İngilizce'de, Almanca bu noktanın atlanmaması gerektiğini düşünüyorum.
Peki bu siyaset dilinde ırkçılığa doğru kaydığını da söyledik. Bu ırkçı yani siyasetteki ırkçı söylem bir şekilde medyada da yer alıyor. Ve bu da toplumda bir huzursuzluğa, bir güvensizliğe de sebep oluyor mu? Yani o toplum için nasıl bir tehlike?
Vallahi yani nasıl bir tehlike? Sonuçta bumerang gibi bir tehlike bu. Ki toplumun kendisine geri dönecek bir tehlike. Yani bu karşıtlıkları. Çünkü insanlar yan yana yaşıyorlar. Gerçekten şimdi biz bu noktada Türkiye'den dünyaya yayın yapan bir medya organı olarak da, diğer organlar olarak da bizim şu açıdan da dikkatli olmamız gerekiyor. Sonuçta Almanya'da yaşayan 1,5 milyon aşkın Türk var. Burada Alman medyası her ne kadar bunlara kayıtsız kalsa da, duyarsız kalsa da, Alman siyaseti bunu körükleyen ve bundan nemalanan diyelim, bundan kendisine bir siyasi kar sağlamaya çalışan, işte çıkar devşiren bir siyaset üretse de biz buna aynı şekilde mukavele etmemeliyiz. Çünkü eninde sonunda o ülkede yan yana altında üstünde bir Almanla yaşayan yine Türkler. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu noktada mutlaka bir tehlike arz ediyor. Bu sadece Almanya'da yaşayan Türkler ve yabancılar için değil ya da dünyada içinde bulunduğu ülkede bir göçmen olan, mülteci olan insanlar için değil, o ülkede bu insanlarla yaşayan ev sahibi ülkelerin vatandaşları için de çok büyük bir tehlike. Çünkü fiziksel şiddete varan, bu fiziksel şiddetin sonunda, düşmanlığın artması sonunda gerçekten hiç istenmeyen şeylere varan. Ki Yeni Zelanda örneğini yaşadık. Çok güzel bir sınav verdi bu anlamda Yeni Zelanda halkı. İşte Yeni Zelanda Başbakanı gerçekten beklenmeyen derecede bir açıkçası. Belki de bundan bize şey geldi. Aslında olması gereken bu. Ama bize çok şaşırtıcı geldi tabii bunun böyle büyük bir empati kurulması ve hemen halledilmesi bu meselenin en azından Müslüman topluma erişilmesi noktasında ve dünyadaki Müslüman dünyasında bu noktada verilen mesajların iletilmesi noktasında. Yani aynı model diğer ülkelerde de ivedilikle uygulanmalı. Aksi halde gerçekten yaşanılmaz olacaktır bu ülkeler. Kendilerini vuracaktır. Yani bu noktada ben ülkemizin, Türkiye'nin çok önemli bir, çok başarılı bir sınav verdiğini söyleyebilirim. Türkiye'de bulunan yaklaşık işte 3.6'yı aşkın Suriyeli sığınmacı kardeşimizin dışında Türkiye'nin 1 milyonu aşkına Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, özellikle Güneydoğu Asya'dan ve Avrasya'dan gelen yabancı sığınmacılara bu noktada adli vakaların neredeyse binde sıfır virgüllerde olduğu suç oranlarına karışmaları ve açıkçası bizim ülkemizin medeniyet mirasını, Türk toplumunun, Türk İslam geleneğinin açıkçası bu noktada bu medeniyet bakiyesini gerçekten çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum ben.
Avrupa Türkiye'den model alabilir, örnek alabilir, ders mutlaka alabilir.
Yani örnek alacak çok şey var gerçekten.
Peki Batı medyası Türkiye ile ilgili haberlerinde daima şu dili kullanıyor. Türkiye demokratik olmadığı, insan haklarını ihlal ettiği, muhaliflerin görüşlerine yer vermediği gibi daha fazla örneklerini arttırabiliriz ama bunun gibi iddialarda bulunuyor. Türkiye gerçekten bu haksız, yani bu eleştirileri hak ediyor mu?
Vallahi işte bunlar dediğim gibi bunu sadece vakalar üzerinden, olgular üzerinden gerçekler, gerçek nedir noktasında mı söylüyorlar? Yoksa bunu tamamen kendi siyasetlerine malzeme etmek için mi söylüyorlar? Şimdi öyle vakalarla karşılaşıyoruz ki medya özgürlüğü, protesto hakkı, eylem hakkı noktasında. Bugün Fransa'da, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan olayları Türkiye'ye bu eleştiri yapanlar nasıl izah edebilirler acaba? Daha geçenlerde Anadolu Ajansı'ndan bir meslektaşımızın gözüne protestolar sırasında haber yaparken bir mermi, bir parça isabet etmek suretiyle bu arkadaşımız şu an sağlık durumunu bilmiyorum ama
halen ciddiyetini koruyor.
Evet. Dolayısıyla sadece bir Türk gazetecisine değil, bugün Fransa'da işte sarı yelekliler protestosu neredeyse 2 seneye vardı. Yapılan buradaki aşırı güç kullanımını polis tarafından, biz o zaman bunları da konuşalım. Ya bu tek taraflı bir şey değil artık. Dünyada iletişim, bilgi akışı, işte o yüzden diyorum yalan haber noktasında çok dikkatli olmalıyız. Avrupa en fazla bundan muzdarip olduğunu söyleyen Avrupa ülkeleri bu konuda, işte yalan habercilik ya da işte Amerikan seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi, Rus medyasının bu noktadaki algıları yönettiği bir takım kanallardan şikayet ediyor Avrupa medyası ya da Avrupalı siyasetçiler, ama kendilerinin de bu anlamda çarpıttığı ya da çarpıtmaya gerek yok, kendi ülkelerindeki şeyi neredeyse gömülü gazeteciliği yapmayı istediği bir durumla karşı karşıyayız. Yani Paris'teki eylemlerden, Almanya'da ola gelen, Hamburg'daki protestolarda yaşananlardan bahsetmeyeceğiz mi biz de? Ya yani Türkiye'de de mutlaka eleştirileri kabulleneceğimiz noktalar olabilir. Ama tümden Türkiye'yi bu anlamda kendilerinden daha kötü bir tablo ve senaryoyla suçlamak hakikaten son önümüzdeki vakalar, Avrupa'da yaşanan insan hakları ihlalleri, medya eliyle yapılan nefret suçları, medya özgürlüğü adı altında yapılan neredeyse yalan habercilik, ki bu anlamda mutlaka FETÖ örneğinden de bahsetmemiz gerekir. Bugün medya özgürlüğü adı altında birçok FETÖ'cü, firari, gazeteci adı altında İsveç'ten efendime söyleyeyim Almanya'ya kadar geniş bir alanda medya özgürlüğü adı altında fonlanıyor ve yalan habercilik yapıyorlar. Yani yalan habercilikten şikayet eden Avrupalıların, Avrupa medyasının ya da Avrupalı siyasetçilerin mutlaka mutlak surette bu FETÖ'cülerin yaptıkları yayınların ne kadarının gerçekten gerçek, gerçekten ne kadarının yalan olduğunu, bu noktada benim de geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalem var. İsveç'te işte şu anda himaye edilen Abdullah Bozkurt adlı FETÖ'cünün yaptığı yayınlarda kullanılan sahte belgeler, 15 Temmuz'la ilgili öncesinde ve sonrasında tamamen FETÖ'cüler tarafından hazırlanmış sahte belgelerle bir İsveç hükümeti tarafından fonlanan bir siteyi, Nordic Monitor diye bir siteyi yönetiyor. Yani bunun örneklerini tüm Avrupa'da, işte Amerika'da görebiliriz. Dolayısıyla gerçekle ve hakikatle işi olanların gerçekten bir takım ahlaki ve etik prensiplerinden bu mesleğin ödün vereceği, asla ödün vermesi beklenemez. Bu ne olursa olsun. Siyasetle, iktidarla, yakınlığı uzaklığından bağımsız olarak söylüyorum. Bir gazeteci, bir medya mensubu mutlaka bu prensipleri gözetir ama FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütlerinin ne derece bunlarla angaje olan insanların, organik bağ olan insanların ne kadar gazetecilik yaptığını da mutlaka bu anlamda Avrupalı meslektaşların ve siyasi mercilerin dikkatine sunmak gerekiyor. Hı
hı. Süremizin sonuna geldik ama son olarak Avrupalı evet. gazetecilere bu anlamda nasıl tavsiyelerde bulunursun?
Vallahi şimdiye kadar konuştuklarımızdan mutlaka onların payına düşen çok şey var. Bu anlamda ben yine de her şeye rağmen çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir etkileşimin devam etmesi gerekiyor. Yani Türk medyasıyla, Türkiye'deki medya temsilcilerinin, Avrupalı meslektaşlarıyla daha fazla, ki ben bunun geri bildirimlerini aldım Avrupa'daki geçtiğimiz sene yaptığım seyahatlerde, gerekse Amerika'da, daha fazla mesai harcanması, daha fazla paylaşımın olması mutlaka bir şeyleri daha ileriye götürecektir. Çünkü işimiz iletişim, iletişimsizlik hiçbir şeye çare olmayacaktır.
Aynen öyle. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Avrupa medyasında Türkiye'ye bakış açısı, Batı toplumlarında İslamofobiyanın üretilmesinde medyanın rolünü. Konuğum, meslektaşım, çok değerli Daily Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Nur Özkan Erbay'la konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.